İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Onur Hocam'la ve Altı Hocam'la birlikte.
Hocam, hoş geldiniz. Geceler. Hoş
bulduk. İyi geceler. Evet, Darwinizm konusunda her yerde ezim ezim eziliyorlar. Biz de detaylarla vurmaya devam edelim Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Hocamız biraz önceki programda çok güzel bir şekilde anlattı inşallah. Proteinin oluşmasının imkansızlığını, fosillerin nasıl yerle bir ettiğini, dümdüz ettiğini. Bilimin altında kaldılar dedi. Bilim onları yaktı dedi. Darwinizmi yaktı dedi. Kül etti dedi böyle inşallah. Bunu hiç tahmin etmiyorlardı. Bilimin onu koruyacağını zannediyorlardı dedi hocamız. Fakat evet, bilim onları perişan etti asıl böyle.
Özellikle hocamız simetriden bahsetti hocamız.
Evet.
O da çok güzeldi. Yani mesela mutasyon geliyormuş, bir göz yapıyormuş dedi. Bir de aynısından öbür tarafa yapıyormuş dedi mesela. Kulaktan bahsetti.
Evet.
Değil mi? Bir tarafa sonra bir evet, de bu tarafa lazım. Bir de öbür tarafa mutasyon, tesadüf. Yani bunun ne kadar akıl dışı, mantık dışı olduğunu gayet veciz bir şekilde ifade etti. Hakikaten canlılarda simetri çok mükemmel diyorlar. Yani bir yaratılışın çok önemli, çok güzel bir delili.
Evet, yani maşallah.
Çok özel ve üstün bir aklın yaptığını çok gösteren bir şey, net gösteren bir şey inşallah.
Evet, buyurun Onur Hocam.
Estağfurullah. Mesela bir insan yüzüne bakalım. Hakikaten yüzümüzde çifttir. Mesela gözlerimiz iki tane. Dudaklarımızın bir yarısıyla diğer yarısı tam simetri halinde. Burnumuz keza öyle. Kaşlarımız, saçlarımız, kulaklarımız, yüzümüzün tamamı bir simetri halinde. Mesela ekranda bu gördüğümüz küçük yarımızın da tam ortasından mesela ikiye ayırdığımızı varsayalım. Açalım. Canının tam sağ tarafıyla şimdi sol tarafında tam bir simetri, tam bir uyum var. Yani kör tesadüflerin veya bir mutasyonun tabii ki solda ne varsa sağda da aynısını yapalım, ölçelim, biçelim, mikronluk, milimetrelik ayar yapalım gibi hassas bir denge için, düşünebilmek için hiçbir kabiliyetleri yoktur. Bu ancak bize Allah'ın üstün aklını ve yaratma sanatını gösterir. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi canlıların sol taraflarına, yani vücutların tamamının bir yanının ait genler, DNA'nın farklı bölgelerindeki farklı genlerdir. Bunlar orada vardır ve bu genler işte gözün rengini, nasıl bir yapıda olacağını, burunun arasında kaç milimetre olacağını o genlerde yazılıdır. Diğer tarafındaki canın diğer tarafına baktığımızda o tarafına ait özellikler de yine DNA'nın diğer başka genlerindedir. Yani DNA'nın farklı bölgesindeki bir genin yine farklı bölgesindeki bir genle tam bir uyum içerisinde olması ancak DNA'nın tamamını yaratan ve ona yani yoktan bir şekil veren, bir suret veren Yüce Allah'ın bize bir göstergesidir. Ve karşımızda kusursuz bir simetri var. Bu canlıların tamamında var. Mesela çok güzel bir kelebek kanadı. Sağda hangi desen varsa solda da aynı desen var. Milimetrik hassas ayarlarla bu dengeleri ölçüyoruz. Ve DNA'da da genlerinde de bu hassas denge aynen devam etmekte. İşte canlının soluna baktığımızda ona ait olan genlerle devam edelim. Sağına baktığımızda ona ait genler harikulade bir biçimde aynıdır. Tam bir simetri, tam bir mükemmellik bize sergilerler. Mesela Yusufçuk böceği. Yusufçuk böceği ile ilgili birçok mucize var aslında. Bu da simetri de o mucizelerden bir tanesi. Canlılardaki simetrinin aynısını aynı şekilde fosilinde de görüyoruz. Birebir. Hem fosilinde, ki bu fosil 240 milyon yıllık bir fosil, 240 milyon yıl önceki Yusufçuk'la günümüzdeki Yusufçuk yine tam bir simetri bize gösteriyorlar. Bakın sağ yanağındaki, devam edelim, canlı haliyle fosil hali, yani 240 milyon yıl öncesi ve günümüzdeki sonrası yine tamamen bir simetri. DNA'daki mükemmelliğe bakın.
Maşallah.
Maşallah. Devam edelim. Ve karşımızda kusursuz, mükemmel, kanatlarındaki, damarlarındaki, zar yapısındaki o ayrıntılara kadar her şeyle kusursuz bir simetri. Tabii ki bu yüzde çok açık bir şekilde, yani akıllı şuur olan her canlı, yani her insan bunu çok rahat Allah'ın yüce akla yarattığını bize bunu gösterir inşallah.
Evet, evet. Hocamızın biraz evvel canlı yayında da örneğini verdi onun, değil mi? Demin bahsetmeye çalıştık ama evet, ses gitmemiş olabilir. Hani göz mesela mutasyon diyorlar dedi. Bir göz oluyor dedi. İkinci bir göz, bir de öbür tarafa göz lazım. Onu da mutasyon orada da yapalım diyor dedi. Kulaktan bahsetti mesela. Bir kulak güya yapıyor mutasyon dedi. bir de öbür tarafa gerekiyor dedi. Onu da yapalım diyor. Mutasyon kendi kendine tesadüfen simetri olayını hakikaten hocamızın dikkat evet. çektiği bir konu. Maşallah. Simetri gerçekten çok büyük bir yaratılış deliliyle hocam.
Evet. Maşallah. Bir de altın oran var. Yani evet. altın oran da yani mucize üstüne mucize maşallah. Altın oranını tekrar tarif edelim. Sayılır Fibonacci isimli bir ortaçağ matematikçisi, İtalyan matematikçi bunu buluyor. İlk defa fark ediyor. Daha doğrusu zaten var olan bir şey. Allah'ın yarattığı bir şey. Sayıları topladığınız zaman 0-1 yazıyorsunuz. İkisinin toplamı 1. Birin yanında bir tane 1 geliyor. Her iki sayıyı topladığınızda 2 tane 1, 2 geliyor. Birin yanına 2'yi koyuyorsunuz. 2 ile 1'i topluyorsunuz, 3 ediyor. Yani her sayıyı bir önceki sayıyla toplayıp toplamını yazıyorsunuz sağ tarafa. Yaklaşık bir 10-13 sayı geçtikten sonra bunları birbirine bir önceki sayıya böldüğünüzde, her sayıyı bir önceki sayıya böldüğünüzde 1.618 diye bir oran çıkıyor. İşte Allah bu oranla yaratmış canlıları. Ya bu şunu gösteriyor tabii, matematiği yaratanın da Allah olduğunu, canlıları yaratanın da Allah olduğunu değil mi? Matematiğin ortaya çıkışı çok zor oluyor canlıların ortaya çıkışından. Ama milyonlar, yüz milyonlarca yıldır Allah altın oranla yaratıyor canlılığı. Hatta kainatta kullanılmış, Allah'a o şekilde yaratmış. Galaksilerin sarmalları kenarından geçen dikdörtgenleri oranladığınız maşallah. Zaman altın oran çıkıyor. Dalgalara bakıyorsunuz, dalgalar düşerken o tanjansiyel geçen dikdörtgenleri çizdiğinizde yine altın oranla karşılaşıyorsunuz. Kozalaklarda, ay çiçeğinde, Nautilus'ta, deniz salyangozlarında yani canlılarda hep altın oranlı bir yaratılış görüyorsunuz. İnsanların kemiklerinde, ellerinde, yüzünde aynı şekilde kaplanların yüzünde baktığınız zaman canlıların böyle hep altın oranlı yaratılış çıkıyor. Tabii bu üstün bir yaratıcının varlığını gösterir. Değil mi? Yani çok açık bir şey yani. Açık, böyle evet. 1.618 gibi küsuratlı bir sayı kullanılıyorsa yaratılışta bu yaratıcıyı ispatlar. Böyle tesadüf olur mu? Böyle saçmalık. Yani böyle bir masaldan öte dedi hocamız zaten. Masalda bile dedi hani bir derece dedi böyle dedi. Yok kaplumbağaya bindi çocuk işte gezdi falan hani bir derece belki olabilir diye bakarsın ama dedi. Bu masaldan da kötü yani böyle rezalet. Şimdi simetriden bahsetmişken bir kelebeklerle ilgili gösterelim birkaç tane maşallah güzel yaratılışı gösteren. Bakın
maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Simetrileri, mükemmelliği, altın oranı ve desenleri bakın.
Kışlık kelebek gibi de.
Evet. Ya kusursuz bir yaratılışta maşallah değil mi? Bu genlerde özel olarak bu proteinler kodlanmış olarak var. Bakın bütün o desenler, renkler, tasarım değil mi maşallah?
Maşallah. Bu ışık teknolojisi günümüzdeki LED ışık teknolojisine ilham olan bir şey. Kelebek kanatlarındaki evet. ışık teknolojisi.
LED dedikleri de Light Emitting Diode diye değil mi? Işık veren diyot anlamına gelen bir kelime teknikte. Gerçekte renk yok aslında kelebeğin kanadında. Çok evet. yakın planda çekim yapıldığında değil mi Serdar evet, hocam inşallah. Daha iyi bilir inşallah.
Sağ olun.
Yakın plana girdiğinde elektronik mühendisi hocamız aynı zamanda yani öyle evet, yüksek elektronik evet, mühendisi. LED teknolojisi. Orada yakın plana girip çekim yapıldığında oradaki ince boşluklar çıkıyor renksiz. Ve içinde hava olan minik böyle aralıklar gözükmeye başlıyor ama böyle yani yüz binlerce kere büyüttüğünüzde ışığın oradan geçerkenki yaptığı kırılmalar renkleri meydana getiriyor. Şimdi bu da kusursuz bir yaratılışı ispatlar. Bakın daha LED teknolojisi de çok yeni bir teknoloji değil mi? MIT'de bulunuyor galiba ilk önce Amerika'daki keşfediliyor.
LED'in özel bir çeşidi kullanılıyor burada.
Evet.
MIT'de 2001 yılında bir yüksek lisans öğrencisi bunu buluyor. Dünyada çok büyük ses getiriyor. Çünkü bu LED teknolojisinde çok büyük bir aşama kaydediliyor. Çok verimli oluyor. Bunun özelliği de şeye benziyor. Mesela banyo yaparken böyle köpükler olur ya. Köpüğün üzerine bin bir türlü renk gözükür. Orada da dediğin gibi böyle katmanlar vardır. Ve o katmanlar ışığı düzgün bir şekilde yansıtır. Ve neticede tek bir frekansta ışık gelir gözümüze. Aynı mantık. Bunu İngiliz başka bir bilim adamı buluyor. Kelebeklerde de aynı mantık olduğunu ve MIT'deki daha sonra işte o araştırma görevlisi olan insana götürüyorlar. Bakıyorlar hayretler içinde kalıyor. Çünkü milyonlarca yıldır kelebekte bu üstün teknoloji var. Dünyayı hayrete sokan teknoloji, 2001 senesinde bulunan teknoloji milyonlarca yıldır var. Hatta esprili bir şekilde şöyle ifade ediyor. Öyle gözüküyor ki kelebekler MIT'deki öğrencilerden çok daha zeki. Halbuki onlar kelebekteki tecelli eden zeka Allah'ın üstün aklı.
Tabii o mesela LED teknolojisi çalışan bir ekran gördüğünde kimse tesadüfen olmuş der mi? Bu rüzgar esti, yok şimşek çaktı, işte o parçalar bir araya geldi, LED teknolojisi oldu. Değil mi? Bunu düşünen mühendisler, fabrikalar var, Orada çalışan bilim adamları var. Yıllarca araştırma yapmışlar. Milyonlarca dolar harcanmış. Böyle bir teknoloji geliştirilmiş diye düşünülür değil mi?
Evet, maşallah. Evet.
Ama kelebeğe bakan adam aynı adam. Yok diyor, bu tesadüfen olmuş diyor. İşte bu bir rezalet zaten yani. Öbürünü söylemeyen adam orada yalan söylüyor. Yani bu yalancılığı gösteriyor zaten. Evet. Yalan söylediklerini gösteriyor. Bakın mükemmel değil mi?
Maşallah.
Renkleri, tasarımları. Maşallah.
Hani renk olur da ahenk olmazdı. Bunda mükemmel evet. Desenler. Mükemmel bir ahenk var maşallah.
Bir de bazı kelebeklerin kanatlarında kamuflaj var. Mesela başka bir hayvanın silüeti orada beliriyor. Fakat kelebek doğumundan ölümüne kadar sırtındaki o deseni hiçbir zaman göremiyor. Yani bir ayna yok ki düzelteyim hani bir şekilde. Öyle bir konu da yok. Yani belli ki, çok belli ki bu kelebeğin de çok üstünde bir akıl var.
Maşallah.
Onu o şekilde yaratıyor.
Mesela bu uzak plandan bakarsak aslında bir göz gibi evet. duruyor. Bunun bir de simetrisi var. Hayvan kanadını açtığında ona saldırı yapan canlı onunla karşılaştığında kendinden çok evet. daha büyük bir evet. iki gözü olan canlıyla karşılaşmış gibi
maşallah.
Duruyor ve kaçıyor. Kendi haberi yok ama ilhamla mesela o kanatlarını açtığında saldırıya karşı.
Burada da tırtıl hali. Evet. Ondan sonra o tırtılın nasıl kelebeğe şöyle kenara alalım mı? Kelebeğe dönüşünü gösteriyor. Bu da bir mucize. Bakın öyle genler var ki şimdi yeni bir keşifte bulunuldu 2010 yılında Mayıs ayında bu Nature dergisinde de yayınlandı. Toronto Üniversitesi'nde, Kanada'da. Genlerdeki sayı aslında bu mesela insanda 200 çeşit hücre var ve biliyorsunuz çok sayıda özellik var. O kadar çok sayıda özellik var ki genlerin sayısı deniyor. Bu biraz bilim adamlarını hayrete düşürmüştü. Bu kadar çok değil ona oranla. Yani 20 bin, 20 küsur bin tane gen olduğu ortaya kondu işte insan genom projesiyle. Ama bakılıyor insanda o kadar çok özellik var ki böyle. Sadece bir beynin yapısı mesela 100 trilyon bağlantısı var. Bunun genlerde kodlanması için genlerin binlerce protein üretmesi gerekiyor. Sadece bu iş için yani böyle bir tek özellik için. Dolayısıyla genlerin 20 bin genin kodlayabileceği 100 bin protein bir az görünüyordu böyle. Hakikaten şu keşfedildi bu yeni ortaya konan bir çalışmayla. Kodları kodlayan kodlar varmış DNA'nın içerisinde. Yani şunun gibi, şimdi daha önce bakmıştık hani genlerin oluşumuna. Genlerde parçacıklardan oluşuyordu. Ben resimlerini bu arada konuşurken bulayım. Bunlar bakın çeşitliliği arttırıyordu. Hakikaten bu doğru. Buna işte alternatif kırpılma diye de bir isim veriyorlar. Alternatif kırpılma diye bir isim veriyorlardı.
Aynı DNA bölgesinden bir mRNA dediğimiz bir şey üretiliyor. Gen kopyası elde ediliyor. Evet. Bu farklı farklı şekillerde kesilerek birleştirilebiliyor. Her farklı kesim...
Evet, bakın.
Evet.
Devam et hocam sen.
Her farklı kesim bir araya getirildiğinde de o zaman da farklı farklı proteinler oluyor.
Evet, bakın şimdi burada gösterelim. Özür dilerim. Şimdi bu bir genin yapısı. Bakın gende promoter denen bir düzenleyici, başlatıcı bir bölge var genin kopyalanmasını. Ve ayrıca gen bakın parçalardan oluşuyor. İşte bu çok kritik bir özellik. Bunların her birine şu gen kodlayıcı, protein kodlayıcı bölgelere exon deniyor. Kodlamayanlara, bord olanlara da intron deniyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bunun kopyası çıkartıldığında... Bakın biliyorsunuz bu parçalardan oluşuyor. Bu ara parçalar yani protein kodlamayan bölgeler kırpılarak kesiliyor bunlar. Ve kalanlar birleştirildiği zaman bir proteinin özelliği meydana geliyor. Ama şöyle bir özellik keşfedildi RNA üzerinde özellikle. Bu parçalar alternatif olarak birbirleriyle eşleşebiliyorlar. Ve bundan dolayı gen birden fazla protein üretebiliyor. Mesela bu birinci parçayı 3 ve 4. parçalarla eşleştiğiniz zaman bir protein oluyorsa... 1, 2 ve 3'ü birleştirdiğiniz zaman ayrı bir protein oluyor diyelim. Dolayısıyla hakikaten insanın genlerinin %95'i bu şekilde çalışıyor. Ve bir genden birden fazla protein ve birden fazla özellik meydana gelebiliyor hakikaten. Fakat şu keşfedildi. İşi daha da kompleks hale getiriyor bu. Yani bunun için de bilgisayarları, çok üst düzeyli bilgisayarları ve yardıma koşmak zorunda kaldılar. Çünkü insan aklını çözebileceği bir sistem değil. O ortaya çıktı DNA'daki bu sistem. Bakın şu oluyormuş. Özetle söyleyeyim size. Bu yani birkaç tane eksonun sadece bir araya alternatif getirmesinden öteye bunların nasıl bir araya getirileceğini de çok sayıda daha çok sayıda bir araya getirileceği özellikleri bu intronların içerisinde intronların bu protein kodlamayan bölgelerin içerisinde Aynı zamanda genin bu düzenleyici bölümlerinin içerisindeki kodlar ve aynı zamanda DNA'nın üstüne sarıldığı histon denilen proteinler var. DNA bir proteinin evet. üzerine sarılıyor. Onlardaki özellikler de DNA'daki RNA'nın nasıl kopyalanacağı, RNA'dan hangi alternatiflerin çıkacağı kod içinde kod deniyor buna maşallah. Özelliklerle. Ve bunu bilgisayarın başka hiçbir sistemde çözemediler. Yani evet. bir bilim adamının aklı da yetmedi. Nasıl bir sistem olduğunu. O kadar kompleks bir sistem ki daha ve yeni daha başlangıç aşamasında. Yani böyle olduğu düşünülüyor. Şimdi bu muazzam bir yaratılış. Yani insanın artık düşündüğünden de çok aklı hayali yani sınırlarının ötesinde bir yaratılış olduğu ortaya çıktı.
Maşallah.
O kadar muhteşem bir yaratılış ki bu. Şunu gösterdiler. Bakın 3 tane bir protein var beyinde. Buna nöreksin deniyor. Nöreksin beynin kesecikleri var böyle sinaps denen. Bunların hücrelerle bağlantısını, yapışmasını ve nereye yapışacağını tayin eden özellikler var. Buna ilgili 3 tane gen varmış nöreksin. 3 tane genden bakın 3000 tane mesaj ayrı mesaj oluşuyormuş protein yapısında. 3 tane genden. İşte bu özelliklerden dolayı. Normalde bu zannediliyordu ki 3 tane genden en fazla kaç protein oluşur? Diyelim ki 10 protein, hadi bilemediniz 15 protein oluşur diye düşünülüyordu. 3000 tane ayrı mesaj çıkıyormuş bu saydığımız komple. Yani o kadar kompleks bir sistemle karşılaştık ki böyle geldiğimiz noktada ki gittikçe artıyor bu. Yani bilim ilerledikçe daha artıyor. Evet. İşte bu Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz yaratma sanatını ispatlıyor insana.
Maşallah.
Maşallah.
Halbuki evrimciler ne diyorlardı bu intron bölgelerine? İşte çöp DNA diyorlardı.
Evet.
Halbuki şu an bilim adamlarını akıllarını zorlayan çok üstün bilgisayarlarla ancak çözebildiklerini anladıkları bir yapıyla karşılaştılar.
Evet.
Yani o, her şeyin bir amacı, her şeyin bir hikmeti olduğunu baştan kavrasalar belki şu ana kadar çoktan bulmuş olacaktı.
O makalede şu da evet. anlatılıyor bakın çok önemli. Görevlerini anlayabilmek için yapıların onun yapısını bozarak anlayabiliyorlar. Yani mutasyon meydana getiriyorlar yaptıkları deneylerde.
Evet.
Bunlarda yaptıkları mutasyonlarla onun fonksiyon kaybı oluyor ve onun hangi işe yaradığını anlayabiliyorlar. İşte meydana getirdikleri mutasyonlarda farelerde deney yapmışlar zaten böyle. Öyle önemli rahatsızlıklar meydana geliyor ki bu da kendi kendine yani Darwinizmi yıktı zaten. Yani onu yapan bilim adamları arasında belki yine Darwinistler vardı. Darwinizmi kendi elleriyle yıktılar. Hocamız biraz önce onu anlattı. Bilimin onu koruyacağını zannettiler dediler.
Evet.
Mesela adam dedi, bilse dedi elektron mikroskobunun dedi Allah'ın yarattığını ortaya koyacağını girer miydi o şeye, onun şey der miydi dedi, paleontolojiyi kurarlar mıydı dedi. Maşallah. Bakın kendi elleriyle bilim, Allah onları da vesile ederek değil mi, Darwinistleri de vesile ederek bilim yıktı zaten. Çünkü bilimi yaratan Allah. Yani Allah'ın sanatı olduğu için sanatçısını tesbih ettirtir. Bilimin amacı i̇nşallah. Odur zaten. Allah'ı maşallah. Tesbih ettirtir inşallah.
Maşallah. Diğeri pagan kültür oluyor.
Evet.
O sözü bayağı etkileyici bir söz zaten ha. Onu söylediğin zaman bir evrimci bayağı bir etkileniyorlar. Sen pagan rahibi misin dediğin zaman bayağı etkileyen bir söz oluyor.
İnşallah.
Evet buyur Serdar Hocam.
Estağfurullah. Bu kalite kontrol sistemlerinden bahsettik. Değil mi? Mesela günlük hayatta fabrikalarda hep olur. Ürünler üretilir ama bu gerçekten ihtiyaca uygun istenilen standartlarda mı? Bunun için ek sistemler gerekir. Yani son ürün test edilir. Aranılan nitelikler sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Son bir aşamadan geçilir. Şimdi proteinler en önemli ürünler hücrede, onu söyledik. Ancak proteinler de üretilirken ek kalite kontrol sistemlerinden geçtiği tespit edildi. Bu endoplazmik retikulumda kademe kademe katlanıyor proteinler. Ve katlanırken de özel bazı şeker molekülleri var. Bunlar katılıyor onlara. Ve o şekerlerdeki değişimlere bakılarak protein katlanmasının aşaması anlaşılıyor. Şimdi bu durumlarda olan hatalar sürekli monitör ediliyor, tespit ediliyor. Hatalı olanlar sisteme gönderilmiyor. Yani mesela proteinler bir sürü yerde kullanılıyor. Hücre zarında, başka organellerde, hücre içinde. Oralara gönderilmiyor. Bunlar özel çöp öğütücü makineler var. Mesela ofislerde öyledir. Kağıtlar bazı makinelere verir. O onu parça parça eder. Onu buldular. Proteozom adlı robot makineler var. Bu proteozomlar şey yapıyorlar. Bu bozuk olan proteinleri doğuruyorlar. Ta ki aminositlerine kadar. Böylece ne sağlanıyor? Hücrede bozulma, çöp yığınları olmamış oluyor. Yani evet. sadece yapım değil, hücrede yıkım dahi düzenlenmiş.
Ve geri dönüşüm sağlanmış maşallah. Oluyor.
Evet.
Sonuçta aminositleri tekrar başka proteinlere yaparken tabii. vücut kullanabiliyor.
Ve zarar verebilecek bir şeylerden korunmuş oluyor. Yani
evet.
o eksik proteinler değil mi?
Evet.
Bozuk proteinler zarar verebilirdi.
Burada diye. Çok hikmetli bir durum var. Yani Mesela 10 üzeri 9 elde 1 olduğunu söylemiştik değil mi? Bir proteinin rastgele meydana gelme ihtimali. Aslında bu öyle bile değil. Çünkü sadece amino asitlisi yeterli değil. Bunun düzgün bir şekilde katlanması gerekir. O katlanma da düzgün bir şekilde olmazsa onlar da elimine ediliyor. Ve bu katlanma içinde proteinlere, çok sayıda enzimlere ihtiyaç var. Dolayısıyla hayat bir bütün halinde yaratılmıştır.
Evet. Bunu hocamız zaten açıkladı. Maşallah. Yani böyle bir 951 ihtimali yok. Sıfır ihtimal.
Evet.
Çünkü dedi hocamız bir önceki bu programda da eğer dedi bir protein için dedi başka proteinler gerekiyorsa dedi bitti dedi. Teşekkür edip kalkarsınız dedi. Başka konu konuşmaya gerek yok dedi. Darbimizin evet. Burada dedi bitmiştir dedi evet. İnşallah.
İnşallah.
Nitekim de öyle hakikaten. Çünkü yani daha önce gördük bakın tekrar gösterelim. Proteinlerin sentezlenmesi o kadar kompleks bir işlem ki. Öyle yani bu böyle bildiğiniz laboratuvarlarda yapılamıyor bu. Ancak hücrede gerçekleşebilen bir sistem bu. Bakın burada proteinin önce kopyası çıkartılıyor. RNA molekülünü görüyorsunuz. DNA'dan çıkartılan kopyası. Ama önemli olan nokta şu, DNA'da mükemmel olarak yazılı. Yani DNA'daki yazılı olan kodun ve şifrenin dışında herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman o protein olmuyor. Olmuyor. Yani çok açık. Çünkü proteinler en doğru şekilde DNA'da yazılmış ve protein tek başına bir şey değil, bağımsız bir şey değil. İç içe geçmiş sistemlerin içinde yer alan bir öğe. Yani mesela enzim oluyor bu. Bir takım kompleks reaksiyonların içine giriyor. Bazen birinci basamakta oluyor, bazen ikinci basamakta, bazen üçüncü basamakta. Değil mi? İç içe geçmiş sistemler bunlar. Dolayısıyla sistemin içinde bir görevi var. Ama bir sistemin içerisinde ve hepsinin birbiriyle ilişkisi var böyle. Hatta onun tablolarını çizmişler böyle biyokimyadaki şeylerin. Değil mi? Başı dönüyor insanın baktığı zaman. İki yıllar önceki yalan. Ondan çok daha kompleks de. 100.000 çeşit protein varsa çünkü. Hatta şimdi daha da çok. Kod içinde kod olduğu anlaşıldı. Değil mi? 3 tane genden 3.000 tane mesaj çıkıyor böyle. Ya bu artık aklın kavrama sırlarının ötesinde. Yani bilgisayar ancak bunun bilgisayardaki işlemlerle üstesinden gelinebiliyor veya araştırılabiliyor. Bakın proteini görüyorsunuz burada. Protein fabrikası var. Ribozom denen. O da protein yapısında. Bu da DNA'da kodlanmış. Yani proteinin sentezi için protein fabrikası gerekiyor. O da protein. Bitti işte. Darwin'in bitiriyor bu zaten. Yani proteini yapan protein olmuş oluyor. Başka protein gerekiyor bir proteinin yapımı için. Yani ilk protein tesadüfen tek başına protein olup diğer proteinlerin üzerine geçmesi gibi bir saçmalık söz konusu değil. Burada bitiyor zaten olay. Bu kadar da değil. Bakın görüyorsunuz burada. Amino asitleri ribozoma getiren RNA yapısında moleküller var. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Transfer RNA deniyor bunlara. Amino asitleri tek tek buraya getiriyor protein fabrikasının üzerinde. Bunları birbirine bağlayan yine RNA yapısında enzimler var. Peptidil transferaz deniyor bunlara. Bakın hep başka moleküllere ihtiyaç var. Ribozomun içerisinde toplam 55 tane ayrı molekül görev yapıyor böyle bu şekilde. Bu da yeterli değil. DNA'dan kopyanın çıkartılması aşamalarında değil mi? 15-20 tane ayrı enzim görev yapıyor. Bu da yeterli değil. Bir protein böyle düz bir zincir hiçbir şey ifade etmiyor. Onu düzenleyecek, son şekline verecek 1150 ayrı protein var. Yani bu böyle artık mucize içerisinde, yaratılış içerisinde değil mi ki ihtişamlı yaratılışı gösteriyor inşallah evet. Detaylarda.
4950 adet protein. Bu DNA'daki proteinin, DNA'nın replikasyonu, protein sentezinin tamamında hücrede görevli protein sayısı tam 4950 taneymiş. Mesela bir tanesini örnek vereceğim. Bestropin diye bir hormon var. Bir protein var. Bu hücre zarına gömülü olarak işlev gören bir protein. Hücre zarından yani en dıştaki hücre zarından içeri bir ürünün girmesinde fonksiyonel. Eğer o bestropin hormonu olmazsa hücreye kalsiyum giremiyor. Yani adeta sınırlarda gümrüklerde çalışan gümrükçü diye insanlar vardı. Bunlar sizin yurt dışına göndereceğiniz veya yurt içine gelecek giriş çıkışı kontrol eden görevli kişiler oluyor bunlar. Eğer bunlar olmazsa o ürünlerin giriş çıkışında sorun, problem çıkıyor. Aynen bestropin isimli mesela bu protein de hücre içerisinde kalsiyumun alınımında fonksiyonel. Bunda eğer bir mutasyon olursa ki bu tespit edilmiş bir mutasyon, 3 tip çok ciddi kas rahatsızlığına yol açıyor. Bunun düzeltmek için de çeşitli gen terapileri ve rekombinant DNA teknolojisi uygulanarak bu sorunun, insanlardaki bu hastalığın tedavi edilmesine uğraşıyor bilim adamları. Yani sadece hücrede görevli binlerce proteinden bir tanesindeki mutasyon sonucunda çok ciddi bir rahatsızlık oluyor evet, insanlarda. Inşallah. Bu sadece bir örnekti.
Tabii inşallah. Yani mesela enzimler de protein yapısında. Enzimlerin olması da mucize. Ancak enzim mesela düzgün bir şekilde çalışabilmesi için düzgün ortam şartlarının da olması lazım. Mesela hücrenin sindirim organelleri, lizozomlar. Onlarda ki asitlik değeri belli bir değerde olması lazım. Eğer o sağlanmazsa etkili değil. Mesela 5 değerinde olması gerekiyor lizozomda. Eğer bu sağlanmazsa o enzimin bir anlamı yok. Örneğin hücre sıvısı içinde o etkilerini kaybediyorlar sindirim enzimleri. Dolayısıyla her şey tam mükemmel şartlarında bir anlamı var. O olmadan bir anlamı olmuyor.
Tabii o da özel bir şey. Hücrenin maşallah içinde etkili olsaydı hücreyi sindirirdi. Tabii. Bakın Allah koruma altına almış. Midede de var mesela aynı koruma. Dün Evvel Sinan Onur Hocam da evet anlattı. Midede pepsinojen diye bir pepsin hormonu yapılıyor. Enzimi yapılıyor. Bu enzim proteinleri sindiriyor. Şimdi midenin kendisi zaten protein yapısında. Nasıl oluyor da mideyi sindirmiyor? Şundan dolayı sindirmiyor. Asitle birleşmesi gerekiyor. Asitle bir besin girdiğinde, mesela et girdiğinde salgılandığı zaman, ancak pepsin onunla birleştiği zaman aktif hale geçiyor ve dolayısıyla eti sindirebiliyor. Aynı zamanda mide asidi de mideye zarar veremiyor. Çok asidik bir ortam. Hatta jileti bile eritecek kadar bir şeyi var, asiditesi var. Çok güçlü bir asit midenin asidi. Değil mi? Eti her şeyi şey edebiliyor, tahrip edebiliyor. Evet. Midenin kendisi zarar vermiyor. Çünkü midenin duvarı özel bir sıvıyla özel bir yapıyla kaplanmış. Mukus denen mukus böyle. Tarafı. Değil mi? O mideyi asidin faaliyetinden koruyor. Yani her şey korumasıyla birlikte yaratılmış. Değil mi? Mikrop var ama bağışıklık sistemi var. Hatta vücudun içinde mikroplar var. Yani vücudumuzun içinde çok sayıda mikrop var. Değil mi? Bağırsaklarımızda, derimizde. Fakat bunlar insana da fayda sağlıyor aynı zamanda. İnsanın bağışıklık sistemi var. Bunlara karşı koruma var ama her bakımdan muhteşem bir denge yaratılmış. Yani bakterinin hastalık yapanı var ama sana fayda sağlayanı da var aynı zamanda. Ve Allah onları yaşatıyor vücudunda insanın. Bazı vitaminlerin emiliminde vesaire rol alabiliyorlar bunlar.
Hatta evet, bizim hücre evet sayımızdan daha fazla sayıda bakteri var evet kendi içimizde.
Evet.
Maşallah.
Evet. Maşallah. Maşallah. Muhteşem bir yaratılış var. Nereye baksak yani doğada her şey bu mesajı da taşıyor inşallah.
İnşallah.
Güzel filmlerimiz var, gösterelim mi?
İnşallah. İnşallah.
Bir, pardon.
Yani teknoloji bile o kadar mükemmel değil hocam, görüyorsun.
Maşallah.
Bir evet protein kadar, bir amino asit kadar bir
yani
mümkün değil. Yani.
Asker bir oranı duyuyor.
Maşallah.
Tören adımla yürüyor.
Tören magazine yürüyor. Adımlara dikkat edin. Helal. Bu da rüya gören bir köpek şimdi bakın. Kabus görüyor galiba. Rüya görüyor.
Koşuyor herhalde.
Çok kötü rüya gördü.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Allah.
Allah'ın munis sıfatını deceriz. Evet, çok sevimlilikleri, masumlukları.
Allah bir de yoktan var ediyor. Böyle çok güzel desenlerde biz baktığımız zaman maşallah ne kadar sevimliyoruz.
Evet.
İnsanoğlu sıfırdan bir şey tasarlama konusunda da çok aciz. Mesela geçen Avatar diye bir film çevrildi. Onu bir kere daha örnek vermiştim. İzleyelim sonra konuşalım.
Evet.
Böyle değişik canlılar tasarlamaya çalışmışlar. Hani orijinal olsun, bize sadece o filmde görünsün diye. Yapılan at mesela günümüzdeki ata benziyor. Sadece iki tane de ayak koyabilmişler. İşte bir kuşa çok benzeyen bir canlı var. Veya ağaçlar tamamen ağaç ama birkaç tane daha değişik renkli böyle ışık çıkaran mesela yapraklar koymuşlar. Yoktan bir şeyi var etmek sadece Allah'a özgü bir sıfat. İnşallah. İnsanoğlu yani yoktan bir şeyin resmini bile, yani hiç görmediği bir şeyin resmini bile çizmekten aciz yani.
İnşallah. Evet, bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Yani izleyicilerimizde yarın işe gidenler, okula gidenler vardır.
Bir ayet okuyayım.
Tabii inşallah.
İnşallah.
Ankebut suresi 19. şeytanın Allah'a sanırım. Onlar görmediler mi ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu iade ediyor. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
İnşallah. Elhamdülillah. Çok açık tabii her şey delilleriyle. İnşallah ahir zamana geldik. Bu tarihin en büyük fitnesi değil mi? Hazreti Mehdi'nin birinci görevi olarak İnşallah. Yeryüzünden kalkıyor. Ya, çok açık bir şekilde. Yani bu da tabii Hazreti Mehdi'nin görev başta olduğu diğer sayısız alametle birlikte ispatlayan ayrı bir delil olmuş oluyor inşallah. Ve bunun i̇nşallah. Kalkmasıyla da çok güzel bir dönem altın çağı geliyor hızla inşallah. O da kutlu olsun. Bütün dünyaya bir i̇nşallah. Büyük bir müjde olacak inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler dileyelim. Yarın da inşallah bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
İyi geceler.